Akıl Defteri. Akıl Defteri programıyla yine karşınızdayız sevgili dinleyenlerimiz. Programı Nilgün Yıldırım hazırladı. Sesimizi sizlere Arzu Usta ulaştırıyor. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Stüdyomuzda eğitim danışmanı ve kişisel gelişim uzmanı Eftal Orhan'la birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Biz geçen haftada çocuk eğitimi konusuna devam etmiştik.
Evet, evet.
Sizin önerileriniz olmuştu çocuk eğitimiyle ilgili ailelere.
Evet.
Kısaca şöyle hatırlatalım isterseniz.
Evet, belki en çok vurgulayacağımız şey demiştik ki aile önce çocuklarına örnek olmalı. Çünkü çocuklarımız söyleneni değil de gördüklerini daha fazla yapar. Özellikle ne kadar bir şeyi sıklıkla görürse onun üzerinde o kadar ciddi kalıcı bir etkisi vardır onun. Özellikle çocukla çocuklaşmaktan bahsetmiştik. Bunun ne kadar önemli olduğunu, çocuğun hatta şöyle demiştik. Göz seviyesine konuşurken göz seviyesine iniyoruz. Onun aynı zamanda bilgi seviyesine de inelim. Ki onu anlayalım, duygularını, düşüncelerini, hayallerini, endişelerini anlayalım diye. Bir de en son galiba şeyde kalmıştık. Çocuklarımızın çok fazla süre televizyon, internet ve cep telefonuyla meşgul olmasını nasıl engelleyebiliriz? Bu konuda önce biz örnek olalım anne baba olarak demiştik.
Evet ve demiştiniz ki bir saat belirleyin.
Evet.
Bu akşam saati olabilir. Birlikte televizyonu kapatın, cep telefonunu kapatın, interneti kapatın. Birlikte güzel vakitler
evet,
geçirin.
Belki programımızın en önemli noktasını söylediniz. Çocuklarımızla bir aile saati oluşturalım. Anne baba çocuklarımız haftanın belli bir günü olabilir. Bazı aileler her gün yapabilir. Akşam belki çay içerken cep telefonunu, televizyonu, interneti kapatarak bir aile sohbeti yapalım, aile saati oluşturalım demiştik.
Evet. İsterseniz bu toplantı, aile toplantısının biraz dışına çıkalım.
Evet.
Gezelim. Kimlere gidelim? Misafirlikte komşularımız olabilir.
Evet.
Akrabalarımız olabilir. Nasıl bir seçenek olur?
Siz orada çok gitmek. Güzel bir yerde bağlamıştınız. Müsaitseniz annemler akşam size geliyor, hatta annemgiller size gelmek istiyor diye çok güzel. Evet, misafirlik çok önemli tabii. Çocuklarımızı aslında tam şu bağlamda konuşuyorduk. Televizyondan, internetten, cep telefonundan bunlara fazla bağımlı olmaktan nasıl uzaklaştırabiliriz? Daha sosyal hale getirebiliriz? Şu bir gerçek ki çocuklar çoğunlukla eve gelen misafiri ve misafirliğe gitmeyi çok severler.
Evet.
Misafir çocuklar için adeta bir terapi gibidir Dilek Hanım. Aslında bütün ev halkı için öyledir değil mi?
Evet.
Misafirlik bir terapi gibi. Buradan tabii misafirlik geleneğimizin biraz böyle yad edelim, reklamını yapalım diye de isterim ben açıkçası. Misafirlik çünkü çocukların sosyalleşmesini, adab-ı muaşeret kurallarını öğrenmesini sağlar. Beşeri ilişkileri öğrenmesini, kendini ifade etme becerisini kazanmasını ve arkadaş edinmesini sağlar. Çocuk misafirliğe gitmezse, hani sizin istediğiniz arkadaş grubuyla da arkadaş olmaz bir yerde, bu da var. Onun için misafir ortamlarımıza çocuklarımızı mutlaka dahil etmeliyiz. Onların başka bir odada gelen misafirden ayrı zaman geçirmesine izin vermemeliyiz. Öyle durumlar söz konusu oluyor çünkü gelen misafire hizmet etmeyi, iletişim kurmayı, hal hatır sormayı, ağırlamayı öğrenmeli çocuklarımız. Tabii bu arada birkaç bardak kırılabilir, çay dökülebilir, yemek belki saçılabilir ama bırakın bunlar olsun. Neticede küçük yaşlarda öğretmediğimiz bu bilgileri kazandırmadığımız bu becerileri başka zaman öğretmemiz daha zor olacaktır.
Evet, ağaç yaş gene eğilir.
Eğilir neticede. Evet. Aksi halde bu çocukların ileriki yaşlarda asosyal olma, içine kapanık bir kişiliğe sahip olma riski de doğacaktır. Bu çok önemli. İşte içine kapanık çocuklar, asosyal çocuklar çoğunlukla da buradan bu tür aile hatalarından da meydana gelebiliyor. Yani buna dikkat etmek lazım. Bundan meydana gelebiliyor. Misafir neticede her eve neşedir, berekettir ve terapidir. Kadim misafirlik geleneğimize sahip çıkalım derim bu vesileyle.
Evet, bu çok önemli gerçekten. Hatta çoğu zaman çocuklar biz işte misafirliğe gidiyoruz dediğinde misafirliğin ne olduğunu anlatsa aileler. Çünkü unuttu çocuklar. Böyle bir sözcüğü artık unuttular.
Evet,
oysaki
komşuluğu,
komşuluğu,
misafirliği.
Misafirliği, yani o sözcüğü unuttular. Onun ne olduğunu anlatmak. Bir de gideceğimiz yerde çocuk var mı anne, benim yaşıtım var mı anne diye de sorar
Değil
çocuklar.
mi? Evet.
Olmadığı zaman da biraz canları sıkılır. Hadi bu çocuk da evde kalıversin
asla
kardeşiyle, abisiyle dememesi
Evet,
lazım.
dememek lazım.
Dememek lazım,
O ortamın
söylediğiniz gibi.
içerisinde bulunmalı. Ya da bazen biraz önce söylediğim gibi eve bir misafir geliyor ama çocuk kendi odasında kalıyor.
O da çok yanlış.
Evet. Yani benim onlarla herhangi bir bağlantım yok sorumluluğunun dışında oluyor. Yani gidip onlarla iletişim kurma, bir hoş geldin deme, onlara bir ikramda bulunma sorumluluğunu kendine almıyor çocuk. Aile bu sorumluluğu ona vermeli. Eve bir misafir geldiyse mutlaka evin çocukları da çıkar, onlarla iletişim kurar, bir hoş geldin der, halini hatırını sorar ve belki ikramda bulunacaksa, misafirle hizmet edilecekse onlar da bu konuda aileye, anneye babaya yardımcı olur, destek verir.
Evet. Peki çocuklara kural koymak gerekir mi?
Evet, mutlaka kural koymak gerekir Dilek Hanım. Çocuklarımıza kurallar koymalıyız ve sınırları belirlemeliyiz. Her çocuğun kurallara ve sınırlara ihtiyacı vardır. Çünkü çocuklar kendi başlarına bir kontrol mekanizması kuramazlar. Mesela bazen tanık oluyoruz, sizler de görüyorsunuzdur. Evimize misafirliğe gelen ailelerden ya da bir yere misafirliğe gittiğimizde karşılaşıyoruz. Küçük çocuğu olan bir anne baba çocuğun gittiği misafirlikte işte çekmeceleri açıyor, vazoyu kırıyor, etrafı döküyor, dağıtıyor. İşte yani yapmadığı şey kalmıyor çocuğun. Evet. Belki hani onun belki hiperaktif olmasından vesaireden de kaynaklanıyor. Bunu tabii ki bir tarafa koyalım. Ama anne baba da evladım dur öyle yapma demiyor. Evet. Onun yanlış olduğunu çocuğa söylemiyor. Tabii bu eğitim değildir.
Bu yanlışa götürmektir aslında değil mi çocuğu?
Bu eğitim değildir, evet.
Çocuğu yanlışa götürmektir. Evet.
Peki, neticede hani siz çocuğa öğretmezseniz kim öğretecek, öyle değil mi?
Şimdi nasıl öğrenecek biz öğretmezsek?
Evet.
Yani hangi ortamda nasıl davranacağını?
Kimden nasıl öğrenecek? Bizden öğrenecek. Tabii şu var, çocuk hayatın kontrolünü bizim rehberliğimizde öğrenmeli. Ancak böyle öğrenebilir zaten. Çocuklar bazen bu sınırları elbette zorlayacaktır ama onun için faydalı olan kurallardan onun mızmızlanması nedeniyle vazgeçmemek lazım. Bu konuda 3 tane tutumdan bahsedebiliriz Dilek Hanım.
Evet.
Bir tanesi aşırı müsamahakar tutum. Yani herkes kendi başınadır. Efendim bir aile bağı yoktur. Kurallar yoktur. Aile bütünlüğü ve ortak değerler yoktur böyle bir durumda. Tabii çok ciddi bir problem. Ya da aşırı kuralcı bir tutum. Böyle deyince aklıma tabii George Orwell'ın 1984 romanı geliyor. Efendim her şey kontrol altında diye. Bir de tabii ki özellikle bizim önerdiğimiz eğitici tutum. Eğiten, geliştiren ve hayata hazırlayan bir aile tutumu. Tabii anne baba olarak çocukların günlük planları hakkında bilgimiz olmalı. Gece kaçta gelecek, nerede, kiminle ne yapıyor bunları bilmeliyiz. Bu neticede bir ilgidir Dilek Hanım. Bunun kontrol değil, ilgi ve sevgi olduğunu çocuklarımıza anlatmamız lazım. Çünkü çocuklar bunların bir kontrol olduğunu düşünür ve özgürlüklerine bir müdahale olarak da düşünebilirler. Ama seven ilgilenir. Başıboş bırakmaz, seven
merak
ilgilenir.
Eden.
Merak eder, bir endişe içerisinde olur. Kurallar uygulanmadığında da bunu güç savaşına dökmemek lazım, çevirmemek lazım, esnek olmak lazım. Demek ki bazı şeyleri biz çocuğumuza anlatamamışız, aktaramamışız. Burada bir iletişim eksikliği, belki iletişim kazası meydana gelmiş. Onun için buna dikkat etmek lazım. Bu nedenle de hep çözüm üretici olmak gerekir. Yani koyduğunuz kurallar işe yaramıyorsa karşılıklı konuşup işe yarayacak bir kural oluşturmak, yeni bir kural oluşturmak lazım. Yani onu ikna etmek lazım. Onu da çözüme katmak lazım. Yani ben bunu bu şekilde söylüyorum, buna itaat
sen
etmelisin.
Sen ne düşünüyorsun?
Değil
Gibi.
de evet, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Hani bir itirazın var mı? Senin bir önerin var mı? Alternatif bir önerin var mı diye. Onu da çözümün içerisine katmak gerekir ki çocuk da bu tür konularda düşünme sorumluluğu, analiz gücü ve kritik yapma gücü artsın.
Evet, bu çok önemli aslında. Hani hep şöyle deriz ya, yanlış bir şey gördüğümüzde bize karşı,
evet,
kendini benim yerime koy.
Evet.
Ne yapardın, ne düşünürdün, nasıl davranırdın?
Çok güzel bir nokta. Evet, çocuğunuza bunu söyleyebilirsin. Böyle söyleyebiliriz. Diyebiliriz ki sen bu konuda benim yerimde olsan
Ne yapardın?
ne düşünürdün? Senin çocuğun eve bu kadar geç
Yani...
gelse ne düşünürdün? Nasıl hissederdin? Hadi bakalım sen düşün. Demek bir de hani çocuklar böylelikle şunu da geliştirmiş oluyoruz çocuklarda. Ben annemi babamı üzmemeliyim, onları mutlu etmeliyim düşüncesi de. Evet, ben böyle bir şey yaparsam annem bundan, babam bundan
Üzüntü
üzüntü
duyacak.
duyar.
Evet.
Evet, üzüntü duyar. Ya da şöyle bir şey yaparsam bundan mutlu olur diye bu çocuklarımızı idealist yapar.
Bu çok önemli.
Evet.
İdealist olmak gerçekten.
Evet.
Şimdi çocukların hem özgür hem de sorumluluk bilincine sahip olması da çok önemli.
Evet. Özgürlüğünü de geliştirmemiz lazım. Sorumluluk bilincini de geliştirmemiz lazım. Çocuklarımızı özgür bireyler olarak yetiştirmeliyiz. Öncelikle bunu dile getirelim. Hem özgür hem de sorumlu bile bireyler. Bir kere nerede olursa olsun çocuklarımız hiç kimseye özgürlüğünü teslim etmemeli. Özgürlüğün, hürriyetin kutsal bir değer olduğunu bilmeli çocuklarımız. Bunu o yaşlarda öğrenecektir çocuklarımız. Evde karar alırken ona da sormak sorumluluk bilincini ve özgürlük düşüncesini artırır. Kendi kararlarını alırken ona seçenekler sunmak, kararlarını kendisinin vermesini sağlamak. Diyelim ki ders çalışması ile ilgili işte hep evde bir ödev savaşları olur ya, ders
Evet.
çalış savaşları, ödev savaşları efendim. Bu tür konularda kendisinin çözüm üretmesi. Peki hani bu dersleri biz başaracağız. Öyleyse akşam da belli bir saatte çalışmamız gerekiyor ki biz bunları başarabilelim. Sen kendin bir program hazırla. Bunu birlikte uyalım ya da ortak karar verelim.
Evet, ortak program
Evet,
hazırlayalım.
Benim önerim şudur, senin önerin budur. Ortada bir mutabakat sağlamak açısından onun yerine asla yapmayın. Çocuğunuzun yerine bir iş yapılacaksa asla yapmayın. O karar versin ve sorumluluğunu da o alsın. Bu onu hem geliştirir, sorumluluk duygusunu da artırır. Bir de onların itiraz etmesinden, çocuklarımızın itiraz etmesinden asla korkmayın. Bir de şunu da özellikle burada belirtmek istiyorum. Bana göre gençlerimiz, çocuklarımız biraz efe olmalı diyorum.
Yani nasıl?
Evet. Yani dik durmasını, aklına, mantığına yatmadığı konularda saygılıca itiraz etmesini bilmeli çocuklarımız. Biraz muhalif olmalı diyorum. Sorgulayan, araştıran, öğrenen, kritik eden bir nesil yetiştirmeliyiz neticede biz. Ve bizim tebaaya değil, lider ruhlu gençlere ihtiyacımız var. Bu konuda şunu dile getirmek istiyorum. Derim ki ben, her çocuk, her genç lider olmalı. Lider olarak yetiştirmeliyiz.
Evet, bu çok önemli aslında.
Bu toplumumuz açısından önemli. Evet, ailemiz açısından önemli. Çünkü yarın o da bir evin annesi olacak, o da bir evin babası olacak. Liderleri olacak bunlar. Aynı zamanda toplumumuz için de böyle. Yani mantığına yatmadığı bir durumda çocuğumuz çıkıp özgüvenle demeli ki hayır, o öyle değil, ben böyle düşünüyorum diyebilmeli. Bunu da ailede öğrenir. Özgüveni, özdeğeri ailede gelişir çocuğun.
Yani gerektiğinde yumruğunu masaya vurmasını bilmeli diyorsunuz.
Evet, bilmeli. Bunu da saygılıca yapmalı.
Tabii ben onu mecazi anlamda söyledim.
Evet, yani bizler çocuklarımızı bir tebaa gibi değil de lider gibi yetiştirmeliyiz. Söylemek istediğim özellikle bu. O zaman çocuklarımız gerek toplumsal olarak gerek de ailede yanlış bir şey olduğu zaman birilerinin ardından gitmek yerine kendi düşüncelerini ortaya koyma, ifade etme özgüvenine sahip olur. Bu medeni cesarete sahip olur.
Evet.
Burada toplumumuz kazanır. Aile kazanır, toplumumuz kazanır böyle olduğunda.
Gençler de kazanır, evet. Çocuklarımız da evet. kazanır. Yani kazan kazan aslında değil mi?
Evet, her
sizin
zaman.
Bu her zaman
toplumsal
için.
Olarak da kazanalım, aile olarak da
aile
kazanalım.
Aile olarak da.
Buna çok ihtiyacımız var.
Evet. Sayın Orhan, çocuklar da büyükler kadar tutarlılığa önem verirler diye düşünüyorum. Ama kısa bir ara verelim.
Peki.
Aranın ardından bu konuya değinelim
Elbette,
isterseniz.
Buyurun.
Da büyükler kadar tutarlı da önem verir, öyle değil mi? Ben öyle gözlemledim.
Evet, kesinlikle öyle. Hatta daha fazla önem verirler. Çünkü çocuklar düz mantıkla düşündüğü için tutarsızlıklar, samimiyetsizlikler hemen gözüne çarpar, bunu fark ederler. Mesela yalan söylediğinizde, sözünüzde durmadığınızda bunu hemen fark eder ve kaydederler. Ummadığınız bir zamanda da karşınıza çıkarırlar çocuklar. Ailede ortak kararlarımız olmalı bizim ve buna herkes uymalı. Ne gibi? Mesela dişlerini fırçalamak, elbiselerini kaldırmak, yatağını düzeltmek.
Oyuncaklarını toplamak.
Toplamak.
Gibi.
Tabii ama mutlaka bu tür kuralları koyarken sertlik ve kabalıktan da kaçınmak lazım. Çünkü çocuğumuzun gönlüne ve aklına hitap etmeye çalışmamız lazım. Onunla mesela asla alay etmemek lazım. Çünkü çocuklar bunlara da çok önem verirler. Söylediklerine de değer vermek lazım. Değer vermediğinizde, işte gözünüzü kaçırdığınızda, o sizinle konuşurken siz cep telefonuyla uğraşıyorsanız, televizyon seyrediyorsanız, bunun kendisine değer verilmediğini hissederek kendini kötü hisseder netice itibariyle. Belli bir zaman sonra da kendini kapatır. Zaten annem babam benim söylediğimi dinlemiyor, buna değer vermiyor diye. Değer vermezseniz artık sorunlarını size değil, başkasına dinleyecek başka kişiler anlatır.
Bu da aslında çok tehlikeli.
Çok tehlikeli. Bir ailede yaşanabilecek en ciddi tehlikelerin kapısı burasıdır. Sizden başkasına çocuğunuz derdini anlatıyorsa, sizden başkasına efendim endişelerini, sıkıntılarını, hayallerini anlatıyorsa... ve de bu insanlar uygun insanlar değilse,
değil mi?
Allah korusun diyorum.
Yani bir iç direnç oluşturmaya engel olmamız
evet,
lazım.
Bu tür
çocuğun
durumlarda
bizi kendisine kapatmasına engel olmamız
kendinizi,
lazım.
Evet, kendisini kapatmasına, iç direnç oluşturmasına fırsat vermemek lazım. Engellemek lazım hemen bu tür durumlarda. Tabii aslında bu nasıl engelleyebiliriz? Böyle bir durum oldu, hemen esnek olmak lazım. Demek ki bir yerde onunla iletişimi yanlış kurmuşuz.
Evet.
Belki biz alttan alacağız bu tür durumlarda. Ki çoğunlukla böyledir tabii. Bir kural oluştururken, bundan dolayı bir kural oluştururken gerekçelerini anlatmamız lazım. Özellikle günümüz çocukları Buna çok önem veriyor. Gerekçeler. Yani sen bana bu kuralı söylüyorsun, hadi uy diyorsun da bunun nedeni ne? Bunun çok güzel bir faydası da var. Aile bunun gerekçelerini anlattığı zaman çocuk da bilinç meydana geliyor.
Evet.
Bilinç meydana geliyor ve dolayısıyla evet bir itaatte bulunuyor ama bilinçli bir itaatte bulunuyor.
Evet, mantığını anlatmak
evet,
gerekiyor.
Mantığını anlatmak gerekiyor. Çünkü biz çocuklara bilgi değil bilinç vermemiz lazım.
Bilinç
çocuklarımız
aşılamış.
Bilgili değil bilinç sahibi olmalı. Bu ondan daha üst bir özelliktir diyelim.
Yani bilgi zaten okulda, ailede, çevrede
alıyor.
Var diyorsunuz.
Ama o
bunu
bilinci
bilinçli bir şekilde almak
yapmak.
Gerekiyor. Evet.
Ve kuralları bilinçli bir şekilde uygulamak.
Evet.
Bilinç olmadığı zaman kimi zaman yapar, kimi zaman yapmaz. Dişlerini fırçalamanın önemini, faydasını siz anlatmadığınız zaman, hadi bakalım dişlerimizi fırçalayacağız dediğimizde bu bir kural. Ama bunun sağlık açısından önemini anlattığımızda ya da estetik açısından önemini anlattığımızda çocuğumuza ona göre hareket eder ve her zaman bunu uygulamaya çalışır.
Evet.
Evet. Bir de kararlar almadan, kuralları koymadan onun düşüncelerini mutlaka almak, itirazlarını dinlemek lazım. Aynı zamanda şunu da dile getirelim. Kurallar koyarken veya bir iş yapmasını istediğimizde somut ve net isteklerde bulunmak gerekir. Yani belirsiz, kime söylendiği belli olmayan istekler mutlaka arkaya atılır, dikkate alınmaz. Mesela odanı temiz tut yerine, kalkınca yatağını topla, elbiselerini dolabına kaldır, kitaplarını düzenle, masanı temizle deyin. Her şey burada net, komutlar net, istekler net. Bir de yanlış gördüğünüzde bir arkadaşıyla görüşmesini istemiyorsanız bunun gerekçelerini anlatın ve o arkadaşıyla gerçekten de iletişimini kesmeye çalışın.
Evet, şimdi çocuklarımız bir hata yaptı. Biz nasıl davranmalıyız?
Evet, mutlaka hata olacaktır. Hepimiz hata yaparız. Öncelikle her şeyden önce iyi bir dinleyici olun. Dinlerken kalben dinleyin. Yani kulaktan
sözünü kesmeden.
Evet, sözünü kesmeden.
Sanki.
Onun hani kendini tam olarak rahat bir şekilde ifade etmesini sağlayacak bir psikolojik ortam oluşturmak da önemli. Aksi takdirde zihnindeki birçok şeye aktarmak istediği şeye engel olur. Tam olarak aktarmaz. Sizde eksik bilgi. Elinizde eksik bilgi olur. Önce çünkü bilgileri toplamak lazım. Bir sorun olduğunda bilgileri toplamak lazım ama gerçek bilgileri toplamak lazım. Ve dinlerken asla yargılayıcı, etiketleyici ve suçlayıcı olmayın. Kusur arayıcı değil, kusur örtücü, eksik arayıcı değil, eksik tamamlayıcı olun. Çocuğunuzun ne düşündüğüne önem verdiğinizi ona hissettirin.
Evet.
Senin düşüncelerin benim için değerlidir diye hissetsin çocuk. Kendini ifade etmesine fırsat tanıyın. O hangi hatayı yaparsa yapsın, sizin onun yanında olduğunuzu hissetmeli. Onu sevdiğinizi bilmeli ve hissetmeli. Burası çok önemli. Çünkü bazen çocuklarımız bizim istemediğimiz çok ciddi hatalar yaptığında biz burada çocuklarımızı etiketleyici oluyoruz. Daha da kötüsü onu dışlıyoruz, ötekileştiriyoruz. Bu en tehlikeli yapacağımız en tehlikeli hatadır. Çocuğunuzu asla dışlamayın. Hangi hatayı yaparsa yapsın çocuğunuzu dışlamayın. Çünkü aksi takdirde sizin istemediğiniz insanlara gider. Siz ilgilenmezseniz ilgilenecek, kapınızın dışında ilgilenecek çok kötü insanlar var. Bunu asla unutmamak lazım.
Evet.
Ona göre davranmak lazım. Aksi halde yanında olacak başkalarını bulur çocuklarımız. Çünkü çocuklar bilerek kötü bir davranışta bulunmazlar. O konuda doğru ve yanlış seçenekleri iyi değerlendirmediklerini gösterir bu durum. Onların kendisini değersiz hissetmelerine asla sebep olmayın. Her zaman yanında olduğunu hissettirin diyorum. Hangi hatayı yaparsa yapsın. Bir de şöyle bir şey var. O başarılı olduğunda da olmadığında da onu seven bir anne babasının olduğunu bilmeli. Yani sen başarılı bir çocuksan ben seni seviyorum.
Bu yanlış. Bu olacak işte.
Evet yani kesinlikle bir anne baba bilinçli bir anne baba tutumu değildir. Çünkü anne baba sevgisi karşılıksız sevgidir. Bunu hissetmeli çocuğumuz. Çünkü siz onun başarısını, diplomasını değil onu seviyorsunuz. Karşılıksız sevgi budur. Neticede her zaman söylüyoruz, aile bir takımdır. Kazanırsak hep beraber kazanırız. Kaybedersek hep beraber kaybederiz. Onun için iletişimi doğrudan açık, net ve belirgin yapmalıyız. Bir de mizah duygusu da katmak. Bazı aileler çok güzel katıyor efendim. Mizah duygusu da katmak aileye çok eğitici bir özellik katabilir. Çocuklarımızın aslında hatalarını bir eğitime dönüştürmeliyiz.
Evet. Şimdi efendim süremizin sonuna geldik. Elbette çocuk eğitimi bu kadar kısa sürede,
evet,
değil mi? Tamamıyla anlatılabilecek konu değil. Kaldığımız yerden haftaya devam edelim.
Peki.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Geldiğiniz için sağ olunuz. Stüdyomuzda eğitim danışmanı ve kişisel gelişim uzmanı Eftal Orhan'la birlikteydik. Haftaya bizler yine burada olacağız. Görüşebilmek umuduyla. Hoşça kalın. Akıl Defteri.